Ayrım 7.
Bir seçim yaparken bütünü düşünme ve kavrama fırsatını kaçırıyoruz. Seçim yaparken taraf tutuyoruz ve bizimle birlik olanları bizimle kalmaya, bize karşı olanları bizim tarafımıza geçmeleri için iteliyor, seçim yapmayanları da unutulmaya mahkum ediyoruz. Seçmek, böl ve yönet kuralını kendi kendimize empoze etme yöntemidir. Seçerek ve taraf tutarak gerek bilgiyi gerekse insanları bölüyoruz. Bölmekle dogma haline gelen küçük bilgi parçaları ve hiçbir şeyi sorgulamayan bir kalabalığa dönüşen bir insan topluluğu üzerinde egemenlik kuruyoruz. Seçmekle kendini haklı gören, başkalarını mahkum eden insanlar haline geliyoruz. Bir tarafı, herhangi bir tarafı tuttuğumuz anda totaliter olup çıkıyoruz. 2. Seçim yapmaya kışkırtılıyoruz. Günlük yaşantımızda ve dünyada olup bitenlerin gitgide daha azını denetleyebilen, Hiroşima'dan ve bir nükleer felaket olasılığından bu yana önemsizliğimizin ve çaresizliğimizin gitgide daha çok ayırdına varan bizler, seçme eyleminden sahte bir güç alıyoruz. Yüzümüze örtülen bir tül sanki, onun arkasından kendimizi bize baskı yapan bir sistemin denetleyicileri gibi görüyoruz. Psikolojik açıdan kendilerini güvende hissetmek için durmadan yiyip şişmanlayan insanlar gibi birbiri ardından maddeleri tüketip duruyoruz. Temel güvensizliğimiz içinde seçim ve tüketim yoluyla fiziksel ve psikolojik bir şişkoluğa doğru yol alıyoruz pupa yelken. İnsanlar hiçbir zaman bugünkü kadar çok seçim yapmamış, başkalarını hiçbir zaman bu yüzyıldaki kadar seçtikleri şeylere göre değerlendirmemişlerdir. Seçmek, tüketim maddelerinin günlük tüketiminde durmadan yinelenen, takviye edilen bir eylemdir. Hayatta seçtiğimiz şeylerin çoğu bir alışveriş merkezinden satın aldıklarımızdır. Bir Kuzey Amerikalı'nın bir alışveriş merkezinde bir saat içinde yaptığı seçim sayısı, bir Asyalı köylünün ömrü boyunca yaptığı seçim sayısından çok daha fazladır muhtemelen. Tüketime yönelik olarak koşullandırılmış seçim kavranışı genelleştirilir, kültür ve politikadan arkadaşlığa, evliliğe kadar uzanan bütün durumlarda da kendini tekrarlar. Süreçleri yaşamaktansa seçimleri tüketmeyi yeğleriz. Nispeten sınırlandırılmamış olan tüketicinin seçme eylemi, seçmenin eğer gerçekten bir anlamı ve kutsallığı varsa onu yok eder. Amerikalı şair Robert Frost'un Seçilmeyen Yol, The Road Not Taken üzerine düşündükleri gerçekten geçmişte kalmıştır artık. Seçim eylemi bizzat onun üzerine kurulmuş olan demokrasi sisteminde bile artık önemini ve anlamını yitirmiştir. En tipik, en sık görülen seçim davranışı insanın seçtiği şeyin sahibi olmaya götüren davranıştır. Sonunda sahipleneceğimiz şeyleri seçmek üzere koşullandırılırız. Sahip olmakla güçleniriz. Gerek satın alma eylemi gerekse sahip olma durumu insanı güçle donatır. Sahiple sahip olunan nesne arasındaki ilişki o nesnenin özündeki gerçek değerden bağımsız olarak vardır. Seçme eylemine bir egemenlik duygusu eşlik eder. O sürece seçilen şeye egemen olma duygusu, bu bir güçlülük ve iktidar duygusudur. Herhangi bir karşılıklılık gerektirmeyen bir ben seçtim duygusu. Tek yanlı olmasına karşın ilişki tamdır, eksiksizdir. Ben ki seçtim, ilişkinin tam olması için karşılığında benim de seçilmem gerekmez. Kabul görmem gerekmez, yandaşı ya da karşıtı olduğum şey tarafından sırası gelince bana meydan okunamaz. Ben cumhurbaşkanımı seçebilir, İsa'yı peygamberim olarak tanıyabilir, yeryüzünde dolaşmış ve dolaşan tüm güçlüleri ve büyükleri reddedebilir, kendimi, hepsi bir araya gelse onların tümünden güçlü hissedebilirim. Bir şeyin lehinde ya da aleyhinde olmayı seçme gibi psikolojik ve zihinsel bir eylem bizi en büyük yargıç düzeyine getirir. Kimse bize meydan okuyamaz. Tüketici tercihleri gibi her türlü sadakat ve bağımlılık da dar, tek yanlı ilişkilerin birer sonucudur. Bu bağlılıklar düpedüz seçilirler. Tek yanlı seçim en mükemmel güç ilişkisidir. Egemenliğin doruk noktası ama aynı zamanda bir fantazidir bu. Çünkü bizim oyumuzu ve desteğimizi kazanmak için siyasi partiler, tüketim malları satıcıları, eğlence sunucuları ve dini mezhepler bize kur yaparken sunmak, sınırlamak ve seçimlerimizi belirlemek suretiyle nasıl onlar bizi denetlemektedirler. Seçmeye karar vermekle bizi yönetmelerini kabul etmiş oluruz. Bizim desteğimiz sayesinde servet ve güç birikimi yapan onlardır. Bu tek yanlı ilişkide seçilen şey hiçbir zaman bizim desteğimizi reddetmez. Anonim bireyle kurulu düzen arasındaki ilişki ayrım gözetmez. Hiçbir siyasi parti bir oyu, hiçbir din bir çömezini, hiçbir kulüp üye olmak isteyen birini, hiçbir şirket bir müşteriyi geri çevirmez. Tam tersine, seçme ve kendimizi bir davaya adama eğilimimiz yüzünden sömürülürüz. 3. Seçmek düpedüz sağlıksız da olabilir. Özellikle zor bir seçim yapıyorsak, bu bizi strese ve fiziksel bir hastalığa kadar götürebilir. Tam da böyle bir durumdan kaynaklanan ülserler ölümcül bile olabilir. Birçok nevrozda kararsızlıklar yüzünden şiddetlenebilir. Bu gibi hastalıklara neden olan streslerin şiddeti herkese göre değişirse de bunların hepimizin başına gelebileceği kuşkusuzdur. Ayrıca içinde bulunduğumuz durum ille karara varmakla sonuçlanmaz. Birçoğumuz doğru bir karara varıp varmadığımızı düşünür ve durumu yeniden ele alırız. Bu açmaz, bir başka strese de yol açar çünkü bize taraf değiştirmenin kötü olduğu ve güçlü bir insanın verdiği kararda direnmesi gerektiği de öğretilmiştir. Ayrıca hoşnutsuzluğumuza karşın salt, yeni bir stresten kaçınmak için yaptığımız seçime bağlı kaldığımızda çok görülmüştür. Bütün bunlar insanın geleceğinin, servetinin ve gücünün kararlarla ve seçimlerle doğru yanda olmakla önemli bir biçimde etkilendiği, bize öğretildiği içindir. Çoğumuz daha bir seçim bile yapmadan önce belli bir tarafın üyesi olup çıkarız. Daha doğrusu önce bir takım kimlikleri benimseyip sonra da bunları birer seçimmiş gibi rasyonalize ederiz. Daha doğuştan bize yafta gibi yapıştırılan adlarımızla yaşama başlarız. Din, ideoloji, takım taraftarlığı gibi şeylerde içinde büyüdüğümüz ailenin toplumsal ve fiziksel çevrenin bir fonksiyonu olarak yakamıza yapıştırılır. Bir tarafı başka bir tarafa yeğlememiz ya da herhangi bir tarafı seçmemiz bizde doğuştan var olan psikolojik bir mekanizma yüzünden değildir. Bu, daha ziyade içine doğduğumuz ve içinde yetiştiğimiz sosyal yapılara sorgusuz sualsiz uyum sağlama eğilimimiz yüzündendir. Seçim yapmak ve taraf tutmak toplumun yaşama biçiminin bir parçasıdır. Ama aynı zamanda sağlığımıza, mutluluğumuza ve yaşama anlayış tarzımıza zararlıdır. Bir düşünce, bir insan ya da bir şeyle birlikte olmak, onun lehinde ya da aleyhinde olmak demek değildir. Bu bizim, başkalarına ters düşen tarafı tutmamızı da zorunlu kılmaz. Biz, böyle bir tarafa bilinçli olarak katılmasak bile, taraflar, var olmak, güçlü olmak ve destek bulmak için çaba gösterirler. Bu amaca varmak için misyonerleri kullanırlar, halkla ilişkiler personelini görevlendirirler, hatta bizi asker olarak kullanarak savaşırlar. Taraf seçmek insanı gelişmekten, deneyim yapmaktan, iletişim kurmaktan alıkoyar. Taraf seçmekle içine hevesle kendimizi hapsettiğimiz gettolar kurmuş oluruz. Öteki yanlış taraftadır. O bizlerden biri gibi değildir. Biz üstünüz, onlar bizden aşağı düzeyde. Bizim tarafla ilgili her şeyi ezbere biliriz. İnançlarımızı, görüşlerimizi, erdemlerimizi gece gündüz değişmeyen bir nakarat gibi yineleriz. Şüphe moralimizi bozar, takım ruhuna ters düşer, herhangi bir kuşku, bir yere ait olma durumumuzu sorgular ve bizi kaybolmuşluğa doğru götürür. Seçmek, bir yere ait olmak demektir. Ait olmakla da dostluklar kazanırız, aksi halde toplum dışına itilmiş oluruz. Ama seçmek ve ait olmakla da kendimizi incelemek ve bir perspektif sahibi olmaktan yoksun bırakılmış oluruz. Ait olmak yüzünden kendi portremizi yapma yeteneğimizi yitiririz. Seçtiklerimize kendimizi öyle kaptırırız ki ben yani birey ile bir yere ait olan biz arasındaki ayrım giderek daha belirsiz olmaya başlar. Üstelik o ben ile seçilen şey de giderek birbirine dolanır. Seçilen obje ya da tarafla özdeşleşme o nesne ya da tarafın algılanışını değiştirir. Her seçim, insanın kendisine ilişkin algılamasını değiştirdiği gibi objeye ilişkin algılamasını da değiştirir. 4. Bireyin toplumsallaştırılması süreci, özgürlüğün kuruyup gitmesiyle eş anlamlıdır. Toplum ve toplum yapısı, Bireyin yaptığı seçim sayesinde doğrulanır. Daha çocukluktan başlayarak bireyin gelişmesi sürekli olarak seçme zorunluluğuna bağlanır. Bireyden seçim yapması istenir. Seçmek suretiyle de birey tutsak olur ve özgürlüğünü yitirir. Aralarında ve içlerinde seçim yapılması olanaksız şeyleri seçmeye zorlanarak özgürlüğümüzü yitirmeye başlarız. Bölünemeyen ya da birbirinden ayrılamayan şeyler arasında bir seçme yapmaya zorlanırız. Bir çocuğun karşılaştığı en radikal zorunlu seçmelerden biri de sevgiye ilişkindir. Sevgi ne sayıya gelir ne de karşılıklı bir dışlamaya tabi tutulabilir. İnsan şu kadar ya da bu kadar sevemez ne de şunu sevmek bunu sevmeyi dışarıda bırakır. Sevgiye ilişkin seçim yapmaya zorlanmanın ve bunu nicelleştirmenin totalitarizmi sevgiyi hiyerarşik bir güç ilişkisinin bağlamı içine sokar. Bu durumda sevgi her şeyi kucaklayan bir duygu olmaktan çıkar. Artık altruist, diğer kam bir duygu değildir o. Ana baba genellikle çocuğu totaliter bir seçimle karşı karşıya bırakan ilk kişilerdir. Bazen birlikte, bazen de birbirinden gizli olarak çocuğa sorarlar. Anacığını mı, babacığını mı daha çok seviyorsun? Sormadıkları zaman da çocuğun davranışlarından küçük ipuçları elde etmeye çalışırlar. En çok kimi seviyorsun? Sorusu da yavrular tarafından benimsenir ve genelleştirilir. Çocuk da zihnen bu hiyerarşik yapıyı benimser ve anasıyla babasının kardeşlerinden hangisini daha çok sevdiğini düşünmeye başlar. Ana babanın çocuklarına sormaktan çok hoşlandığı bir başka soru da beni ne kadar seviyorsun ya da beni ne kadar sevdiğini gösterdir. Böylece daha en küçük yaşlarında birey sevginin bölünmesi ve metalaştırılması ile karşı karşıya bırakılmış olur. Sevgiyi vermek ya da esirgemek suretiyle başkalarının özellikle yakınlarımızın davranışlarını denetleyebileceğimizi de çabucak keşfederiz. Hatta sevginin esirgenmesi çocuğu disipline sokmak için çoğunlukla öğütlenen psikolojik bir yöntemdir. Böylece sevgi bir denetim aracı haline gelir. Sevgi seçimi totalitarizmin ilk günahı gibidir. Oradan başlayarak bir seçimi öteki izler. En iyi arkadaşımızı seçeriz. Ondan sonra yıllar boyunca daha birçok arkadaş seçer. En iyi arkadaşı bir başka en iyi arkadaşla değiştirmeyi sürdürürüz. Bir de en sevdiklerimiz vardır. Böylece en üstte her zaman en iyi arkadaşımız olur. En altta da en sevmediğimiz. Oyuncaklarımız arasında da bir seçme yapmamız öğretilir bize. Birini ötekine yeğleriz. Bebeklerimiz de katı bir hiyerarşik düzene göre sıralanır. Sonra cinsel kimlik belirlemesi devreye girer. Cinselliğin belirlenmesi yine totaliter niteliktedir çünkü bu bir cinsiyetin doğrulanması, diğer cinsiyetin ise mahkum edilmesidir. Bu farklılıklar birbirini karşılıklı olarak dışlayan kategoriler diye tanımlanacak yerde daha büyük bir bütünün, bir birliğin tamamlayıcıları olarak ele alınsa totalitarizme götürmezlerdi. Çocuklar yaklaşık 6 yaşlarında birlikte oyun oynamaya başlarlar. Oyun bir çeşit tiyatrodur, bir eğlence biçimidir. İyi vakit geçirmek, eğlenmek için oynanır. Ancak oyun oynamayı öğrenirken çocuklar aynı zamanda taraf seçmeyi de öğrenirler. En popüler oyunlar içinde tarafların olduğu oyunlardır. Çocukların oyun oynamaktan ziyade taraf seçmeye dikkat ettikleri çok görülür. Hatta oyunun taraf seçilsin diye yaratıldığı bile söylenebilir. Kimin kimi seçtiği ve kimin kim tarafından seçilmediği bir çocuğun yaşamında dramatik önem taşıyan olaylardır. Böyle seçimler kavgalara, kıskançlığa, saldırıya, hüsrana, uzlaşmacı davranışlara, acımaya yol açar. Tüm bu taraf seçme oyunları da çocuğun toplumsallaşma sürecinin bir parçasıdır. Çocuk, daha yetişkin bile olmadan totaliter toplumun çok önemli bir parçası ve temsilcisi haline gelir. Yetişkin olduğunda da bu oyunların konusu değişir. Sadece onlara karşı biz paradigması, sınıflar, ulusal devletler ve dinler boyunca devam eder. Çocuk oyunlarının tarihsel evrimi bu oyunların yüzyıllar boyunca fazla bir değişme göstermediğini gösteriyor. Toplum ister feodal, ister kapitalist, ister sosyalist olsun, kimilerini içine alma, kimilerini dışlama kavramı daima bu oyunların bir parçası ola gelmiştir. Her halükarda çocuk oyunlarındaki totaliter yapı varlığını korumaktadır. Bu tür oyunlar toplumsal yapının bir yansımasıdır. Bir yere ait olmak isteyen bireylerin başkalarının seçimi aracılığıyla dışlanabildiği herhangi bir toplum, üyelerine baskı uyguluyor demektir. Taraf seçmek ayrıca karşılıklı dışlamanın belli bir biçimidir. Bir üstünlük aşağılık kavramına dayandığından daima kuvvete dayalı bir düzenin yansımasıdır. Böylece tüm psikolojik silahlar daha önceden çocuğun zihnine, paradigmasına yerleştirilmiştir. Irk, sosyal sınıflar, zeka ve benzer temeline dayalı ayrımların tümü, zorunlu seçim, karşılıklı dışlama, nicelleştirme ve kıyaslama temeli üzerine bina edilmiş olan algılama yapıları dizisine dayalıdır. 5. Batılılaşmış 20. yüzyıl toplumu, gündelik yaşamında belki de en çok ayrım gözeten toplumlardan biri haline gelmiştir. İlkin, insanlar birbirinden yaşlarına göre ayrılmıştır. Yaşlılar, kendi gettolarında, yaşlılar evi, huzur evi, emekliler topluluğu ve benzerleri yalnızlığa terk edilmiştir. Gençler, okul sırasında ve okul sonrasında sürekli beraber olacak şekilde organize edilmiştir. Orta yaşlılar bunların dışında her yerdedir. İnsanlar ayrıca gelirlerine, ırklarına, dinlerine ve düzene olan yakınlıklarına göre gruplara ayrılmışlardır. 20. yüzyıl yaşama biçimiyle korporatif bir totaliter toplumun bütün özelliklerini göstermektedir. Düzen, insanları toplumsal kategoriler olarak ele almakta ve manipüle etmektedir. Biz insanlar olarak kendi kendimizi ayırdığımız bu kategoriler içinde kalırız. Gençler gençlerle, siyahlar siyahlarla, sanatçılar sanatçılarla, feministler feministlerle, askerler askerlerle birlikte olmak isterler. Her grubun kendi çıkar ve kimlik arayışı içinde olmasıyla yaşama tarzı da ayrımlara tabi ve totaliterdir. Alternatif hareketler, düzenin gösterdiği yollardan gitmeyi reddeden insanlar da aynı totaliter modeli seçmektedirler. Onlar da belirli semtlerde yaşarlar. Kendi lokantalarına giderler, özel bir giyim ve konuşma tarzına, hatta özel tatil yerlerine sahiptirler. Onlar da kendilerini ayırmayı seçmişler ve kendilerini yabancılara kapatmışlardır. İlk bakışta bağımsızlık girişimi gibi gözüken bu davranış tarzı da bir başka ayrımcılık örneğidir aslında. Düzene karşı özgürlük çağrısında bulundukları halde kendi üyelerine baskı yaparlar. Bu baskı ve tek düzelik kendi kendilerine empoze ettikleri totaliter düzenden kaynaklanmaktadır. Biz kendimize benzeyenleri aramayı seçeriz. Bize benzemeyenler bizi tedirgin eder. Onlarla iletişim kurmak istemediğimiz gibi nasıl iletişim kuracağımızı bile bilemeyiz. Ama kendi sürümüzün içindeki beraberlik, aynılığın tek düzey inelenişi, bitmeyen bir nöbetin tekrarıdır. Teklik düzenini empoze ederiz. Herkesin aynı biçimde düşünmesini ve davranmasını isteriz. Biraz bireysellik, benzersizlik gösterenlere hoşgörüyle bakmayız. Canımız sıkılsa bile gruba boyun eğeriz. Aşma özlemi duyduğumuz sınırları aşmaya cüret edemeyiz. Aşmak isteyip de aşmaya cüret edemediğimiz bu sınırları da aslında kendimiz koyarız. Bireysel özellikleri kavramak için onları kıyaslamak gerekmez. Kıyaslama, ufku dar sınırlı bir benlik temeline dayalı olarak dünya şeylerini ve deneyimlerini biriktirmek ve düzenlemek amacıyla yapılan etnosantrik ve bencil bir girişimdir. Bunun yerine onu seçmekle kurtuluşa giden tüm yolları tıkamış oluyoruz. Zorlamalı seçim paradigması insanı daha çok ve daha az terimlerine göre düşünmeye yöneltiyor. Böylece eşitsizlik, düşüncemizin ve değerlendirmemizin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu anlamda eşitsizliğin maddi temelini güç, servet ve fırsat dağılımı bağlamında tüm kavram ve değerlendirmelerimize katarak kat kat güçlendirmiş oluyoruz. Eşitlik bağlamında algılanamayan, ölçülemeyen ve kıyaslanamayan şeylerin tümü eşitlik ve demokrasi adına birer eşitleştirme nesnesi haline geliyor. Toplumdaki adaletsizliklerin çözümleri de bizim toplumsallaşma deneyimimiz tarafından belirlenir ve sınırlanır. Nicelleştirip kıyaslama alışkanlığımız yüzünden demokratik bir çözüm olarak eşitleştirme çabasına girişiriz. Eşitlik sağlama amacı tüm farklılıkları iptal etmeye götürür insanı. Bir başka totalitarizm biçimi ve insanın standartlaştırılmasıyla da sonuçlanır. Cinsel eşitlik örneğin cinsel farklılıkların silinmesi pahasına elde edilemez. Teknoloji, ceninin rahim dışında yapay bir ortamda geliştirilmesi ve benzerleri aracılığıyla kadını arkaik memeli özelliklerinden kurtarmak adına erkeğe daha çok benzetmek için kullanıldığında bu, ortaya iyice tatsız standart bir insan tipinin çıkmasıyla sonuçlanır ancak. Siyasal eşitlikte seçim paradigması ile elde edilemez. Seçmenin totalitarizmi ne tek seçenekli bir toplumda, totalitarizmin en kaba şekli olduğu gibi seçmeyi askeriye indirgemek suretiyle ne de çok seçenekli toplum, totalitarizmin en rafine şekli yapısındaki gibi seçenekleri artırmak suretiyle silinebilir. Seçme kavramının bizatihi kendisi kendi içinde totaliterdir. Zeka, güzellik, adalet, sevgi, özgürlük ölçülemez ve kıyaslanamaz. Onlar ancak tanımlanmadıkları ve standartlaştırılmadıkları ölçüde var olabilirler. Bunların tanımını yapma girişimi bile kavramın ihlal edilmesi demektir. Bir kez tanımlandıktan sonra zeka donuklaşır, güzellik esinleyici olmaktan çıkar, sevgi tüketilmiş olur. Adaletin doğrulanması gerekir, özgürlük ise tanımlanmış biçiminin dışında var olmaktan çıkıverir. 6. Bütün duygusundan yoksunuz artık. Karşılıklı olarak birbirini dışlayıcı kategoriler seçip sonra da bunlara bağlılık andı içme yolunda bir sürece girmiş olmamız, içimizdeki totalitarizmin bir göstergesi. Sürekli değişme ve derhal ait olma ilkesine göre hareket ediyoruz sanki. Sürekli değişim, hem bireysel gelişim sürecini hem de özellikle bu yüzyılda giderek artan fiziksel hareketliliğe, artan enformasyona ve dolayısıyla zihni hareketliliğe bağlı. Toplumsal gelişimin niteliği gereği sürekli ilgimizi çekmekte yarış eden farklılıkların daha da çok farkına varıyoruz. Sürekli değişiriz. Birçok düşüncelerimiz, davranışlarımız, hareketlerimiz yıllar içinde değişir. Tüm bu değişikliklerin içinde değişim sürecinin farkına varmaktan çok, her aşamada, her deneyimden sonra ne denli değiştiğimizin ayrıntına varacak, çelişkilerimizi görecek yerde, her şeye hep o anda içinde bulunduğumuz konumdan bakarız. İçimizde bugüne dek oluşmuş ve oluşacak değişikliklerin asla bilincine varmayız. Örneğin, yaşamın kronolojik aşamaları ve bunlarla bağlantılı kişilik değişimleri bağlamında biz hep içinde bulunduğumuz aşamadaki davranışlarımızın diğer tüm aşamalardakinden üstün olduğuna inanmayı seçeriz. Bu yüzden orta yaşlılar daha genç kuşakları denetlemeleri, yaşlılara da katlanmaları gerektiğini söylerler. Gençler, yaşlı herhangi birisine güvenmez ve inanmazlar. Yaşlılar da dünyayı mahvetmekte olan gençlere korkuyla bakarlar. İçimizde hep neyin doğru, neyin yanlış olduğu duygusu vardır. Bu görüş tabii ki görecedir ve yalnızca insanın yaşına ve deneyimlerine göre değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik değişikliklere göre de daima değişir. Ama her aşamada, bizim o aşamadaki kişisel görüşümüze atfen, biz her zaman ya da hemen hemen her zaman kendi konumumuzu tüm öteki konumlar karşısında en doğru konum olarak görürüz. Çelişkileri ve değişim sürecini görmek yerine anlık durumu ebedi doğru ve gerçek olarak ele alırız.